akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında yine ben Serdar Aydın sizden huzurundayım. Yine çok kıymetli bir konukla bugün çok önemli konuları konuşacağız. Konuğumuz Hüseyin, Turgut, Bahar. Kendileri Ankara'ya Adana'dan teşrif ettiler. Hoş geldiniz Hüseyin
Bey. Hoş bulduk.
Ben öncelikle Hüseyin, Turgut, Bahar'ın küçük bir özgeçmişinden bahsedeceğim. Hüseyin, Turgut, Bahar bir aktivist. 1975 yılında Adana Karaysalı ilçesinde doğdu. 1998 yılında Marmara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılından bu yana Adana'da serbest avukatlık yapıyor. Ama serbest avukatlığın yanında bilimum sivil toplum kuruluşlarında mazlumlardan yana zalimin karşısında da bir sivil duruş sergilemeye çalışıyor. Bunu o yönüyle tanıdık. O yönüyle bildik, o yönüyle sizlerin huzuruna getirdik. Mesela ne yapıyor? Şu anda Adana İnsani Yardım Vakfı'nın ADYAR Yönetim Kurulu üyesi. Yine Adana'nın ilk özel radyosu Barış FM'in kurucularından. Yine şu anda Adana İlim Yayma Cemiyeti Başkan Yardımcısı. Hüseyin Turgut Bahar bu hafta burada ama önümüzdeki hafta Balkanlar'da, Afrika'da nerede bir mazlum varsa bir STK kuruluşla birlikte o mazlumların yanında. Zaman zaman yerel gazetelerde, internet sitelerinde, televizyon ve radyolarda programlar yaptı Sayın Turgut Bahar. En büyük uğraşı dediğim gibi kitap, insan ve aktivite. Sayın Turgut Bahar, tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Yani insan bu kadar yüzüne karşı övülmüş anlatırınca yani birden böyle şey oluyor. İnsanın yüzüne karşı övülmesi çok iyi değilmiş aslında. Evet. Yani bunları benim olmadığım ortamda söyleseydiniz belki yani daha böyle anlatamıyorum ama herhalde daha böyle ilgimi çekerdi. Yüzüme direkt söylenince böyle.
Sevgili dinleyiciler, bu yazdıklarımın tamamı hakikatti. Bir iltifat değildi. Öncelikle bunu söyleyeyim. İsterseniz hemen konulara girelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız muhtemelen. Son dönemin en büyük aktivitesi 15 Temmuz hareketiydi. Meşhum bir geceydi. Ve yine 15 Temmuz günü soralım bakalım Sayın Hüseyin Turgut Bahar nerede, hangi ortamda, ne yapıyordu? 15 Temmuz'u nerede geçirdiniz, nasıl geçirdiniz?
Evet, 15 Temmuz gecesi belki de hayatımızda unutamayacağımız bir gece oldu. Ben İstanbul'da görüşmelerim vardı. İstanbul'dan Adana'ya dönmek için 23 uçağında biletimi almıştım. Yanımda da bacanağım vardı. 23 uçağına beklerken şarjım bitti. Zaten bir günlük bir gezi olduğu için yanında şarj
telefonun almış. Şarjı bitti.
Telefonun şarjı bitti. Herhangi bir şarj aleti de yanımda olmadığı için bacanağımın da bitmek üzereydi. Sadece gördüğümüz işte köprüde asker yolu kesti. Ondan sonra her ikimizin de telefonların şarjı bittiği için çok da dikkatimizi çekmedi ilk başta. Yani bu bir terör olayı olabilir falan diye kendi aramızda konuştuk. Uçağa alındık. Uçağa bindikten sonra zaten bir türlü apron'dan çıkmadı. Çıktıktan sonra da tam uçacağa sıra geldiğinde bir anons. Uçuş iptal olmuştur. Yerimizde duracağız. Ya nasıl olur böyle bir şey? Yani uçak niye yerinde durur?
Hala siz o ana kadar bir darbe teşebbüsü olması fikrine müsait değilsiniz. Yani zihninizde hala
tabii
bir,
ki yani
olağanüstü böyle bir hal var ama devlet buna karşı müdahale ediyor falan gibi düşünüyorsunuz.
Yani olağanüstü bir hal var ama ediyor. Yani Türkiye'de de bu
DAEŞ ile ilgili hiç, vesaire.
Her şey olabilir ama şey yani bu böyle bir kalkışmanın olacağını hiçbir şekilde düşünemedik. Benim ilk yaptığım şey hemen bir şarj aleti aradım. Hostesin bir tanesi kendi olduğunu söyledi. VIP kısmına geçtim, izin vermedikleri halde. Ve şey yaptım. Yani olağanüstü bir duruma şarj ettim. Belli bir seviyeye gelince eşimi aradım. Eşim dedi ki böyle bir kalkışmadan bahsetti. İlk söylediğim eşime çocukları da al. 3 tane kızım var. Çocukları da al ve en yakın AK Parti il binasının önüne git. Eyvallah. Oldu. Zaten eşim de bu konularda duyarlı olduğu için. Ve bacanağımla kısa bir şey yaptık. Abi ne yapacağız diye sordu. Yaş olarak benden küçük olduğu için. Dedim ki ilk önce şu uçaktan bir inmenin yolu olması gerek. Uçakta uzun bir süre tutulduktan sonra bizi havalimanına...
11'de uçakta mıydınız?
11'de uçaktaydık.
Uçaktaydınız. Ne zaman inebildiniz uçaktan?
Yaklaşık 11.45 falandı herhalde.
Peki uçakta bu arada pilottan veya hostesten bir bilgilendirme yapılmadı mı?
Bilgilendirme yapılmadı fakat insanlar telefonlarını açmıştı.
bilgi geliyordu bir yandan onlara.
Bir kısım insanlar işte sevinç çığlıkları attı. Ordu el koymuş.
Oh ne iyi olmuş, olmuş falan diyenler.
Hatta bir tanesi görsem hatırlayacağım bir şahıs elinde bir kitabı havaya kaldırarak bekliyorduk zaten falan gibi böyle şeyler. Bir kısım insanlarda endişe oldu. Bir kısım insanlar evlerine gidemediği için endişeliydi. Bir kısım insanlar ülke adına endişeliydi. Dedik ki ne yapalım? Yapacağımız iş ilk önce insin. Bizi yeniden havalimanına getirip indirdiklerinde daha hala havalanda insan olarak bir hareket yoktu. Fakat
12 gibi uçaktan inip havalanının yolu terminaline doğru geldiniz. Terminale geldiniz.
İndik evet. Ve ilk yaptığım şey bacana dedi ki ne yapıyoruz? Dedim ki bu gece uzun olacak. Ne olacağını da bilmiyoruz. Ve ilk yaptığımız şey yatsı namazlarını kılmamıştık. Kıldık. O arada insanların akın akın havalanına geldiğini gördük.
Bu arada insanlar havalanına geliyor İstanbul'dan.
Evet, ilk gördüğümüz gençlere dedi ki nedir durum? Dediler ki abi Recep Tayyip Erdoğan havalanına gelecekmiş. Fakat havalanı işgal altındaymış. Biz dediler bunu engellemeye geldik.
İşgali kırmaya geliyoruz.
Yani ve gençlerle beraber biz piste girdik. Ben 28 Şubat sürecinde yaşamış biriyim. Çok da aktif yaşadım o dönemi. Ve iki tane jandarma şeyi gördük. Pick-up'ı gördük. Pick-up tarzı. Ve gençlerle beraber onlara doğru giderken bu arada insanlar da her taraftan gelmeye başladı. Müthiş bir kalabalık oldu. Her türden insan vardı. Yani bir taraftan milliyetçi gençler, bir taraftan İslami kemli olan, bir taraftan açık insanlar, bir taraftan yaşlı insanlar. Yani yaşlı her türden insan. Hani ve o yani özellikle kadınlar yani sanki
çok duyarlı ve
duyarlı hani İstiklal Savaşı'nda duyduğunuz zamanında İstiklal Savaşı'nda duyduğumuz gibi insanlar piste giriyor ve herkes böyle tekbirler getiriyor.
Terminale doğru mu uçakların pistine
uçakların
doğru
içinde,
mu?
Uçakların içindeyiz.
İçindesiniz. Eyvallah.
Ve o arada işte gençler
uçuşlar tamamen durdu bütün uçuşlar.
Uçuşlar falan durdu. İnsanlar içeri akın ediyor ve iki tane şeye doğru insanlar etraflarına gidip giderim üstlerine giderim diye hareket ettiklerinde önce jandarma bizden uzaklaştı. Uzaklaşmaya jandarma mıydı? Maviydi. Yani şu an hani o gecenin engamesinden evet. Şey yapıyorum. Ancak daha sonra ateş etmeye başladılar insanlara.
O halka sivil evet. Halka o iki tane jandarma taşıyan
üstündeki askerler ateş etmeye başladılar.
Ateş etmeye başladı.
Ve bir taraftan hızla şey yapmaya çalışıyorlardı. Oradan hareket etmeye çalışıyorlardı. Tabii ilk ateş etmeye başlayınca insanlar durdu. Herkes eğildi. Ben o anda da tarihe not düşsün diye telefonumla kayıt almaya başladım ve canlı olarak da vermeye başladım. Daha sonra Adana'daki birçok arkadaş dedi ki senin Facebook'tan yaptığın yayınla biz işin ciddiyetini anladık, gördük dedi. Çünkü bir bilgi kirliliği de vardı. O an her ulaşamıyor.
Görüntülerde Facebook'tan
canlı olarak yayınladın.
Yayınladınız. Yani sosyal medyanın da bu kalkışmadan evet. Ne kadar önemli olduğunu her birimiz tek tek görmüş olduk
arkadaşlar. Tabii ki
arkadaşlar.
Yani evet. Ondan sonra pistte bir süre kaldık. O araçlar kaçtı, gitti. İnsanlar piste doldu. Çok fazla insan doldu. Ve o bölgede
saat bu arada akıyor. 1'e doğru, 1.5'a doğru evet. Geliyoruz değil mi?
Ve insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın artık geleceğini söylediler. Dedik ki şeye geçelim. Dışarıda ne oluyor dedik şeyle bacanamla. Oraya bir gidelim. Gittiğimizde insanların dışarıdaki zırhlı araçların üzerine çıktıklarını hı-hı. Gördük. Bir süre o şekilde durduk. İşte özel harekattaki insanlar bu araçlara müdahale ediyordu. Halka rağmen içindekileri çıkarıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesine yakın olan saatlerde
2:20 falandı galiba.
Yani 2'ye doğru artık havalimanının önünde binlerce insan vardı.
On binlerce belki.
Yani de ve şunu gördük. Bir ara kafamı kaldırdığımda bir ışığın bize doğru yaklaştığını gördüm ve ben bir drone sandım. Yani görüntü almak istiyorlar falan. Bacanama dedim ki bu ne olabilir acaba dedim ama bir ışık üzerimize doğru geliyor. Abi dedi
piste misiniz siz bu ara?
Biz pistten çıktık artık. Atatürk Havalimanı'nın önündeyiz.
Havalimanı'nın önündesiniz.
Havalimanı'nın önündeyiz. İşte zırhlı araçların üzerinde de insanlar hala var. Tekbirler getiriliyor. Şeyler yapılıyor. Belki 10 bin kişi var. Belki 15 bin. O gece şeydi. Ve ışık üzerimize geliyor. İnsanlar bunun farkında değil. Bacanam'la bu meseleyi konuşmamız bitmeden daha güm diye bir ses geldi. Ve insanlar savruldu. Ne oluyor diye sorduğumuzda bombalanıyoruz. Ve bunun bir jet olduğunu anladık. Çok yakından geçti. Yani o kadar yakından geçti ki ikincisinde ikinci bir daha jet geldi. Üçüncü jetten sonra zaten çok bayağı bir savruldu.
Bir bayan pilot hatırlarsanız.
Biz ama onun o an biz
patlama yapıyor.
Sonik bomba sonik olduğunu bilmiyoruz.
Patlama deniyor.
Sonik
evet.
Bomba olduğunu bilmiyoruz.
Evet, biz de aynı duyguda.
Ne oldu? İnsanlar şeyi yaşadık. Yani biz bunu gerçek bir bombalama olarak düşünüyoruz ama nasıl bir bomba ki bu Yani çok fazla ölüm yok ama tabii o bombanda böyle sallanıyor ortalık, deprem oluyor gibi. İnanın orada ilk düşündüğüm şey Suriye'deki çocuklar oldu. Dedim ki demek ki çocuklar bunu yaşıyor ki insanlar da o bölgeden kaçıyor kendimden çok. Ve biz orada bacanağımla birbirimizi kaybettik. Daha sonra işteki gelişmeler, ben şunu dedim herhalde bu bitmeyecek. Yani sabaha kadar bu devam edecek falan diye düşünüyorum. Daha sonra büyük bir gürültü olduktan sonra bunlar sabaha karşı da kesildi. İşte reisin gelmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi, o akabinde olan olaylar. Sabah namazına gittiğimde yine tabii bu arada...
Sabah namazına kadar 11'den saat sabah namazı muhtemelen orada 6-6.30 evet. Yan zaman civarında oluyordu herhalde, 6 civarında. O vakte kadar havalandaydınız bütün tabii, olaylar süresince.
Yani tabii ben ertesi gün saat 2'ye kadar havalanında. Yani
hiç çıkmadınız.
Devlet, daha sonra da sabahtan sonra Devlet Hava Meydanı'nın önünde Recep Tayyip Erdoğan oradan ayrılana kadar orada da bekledik yani. Şey olarak sabah namazı için geldiğimde ki bacanağımla da bu şekilde anlaşmıştık. Yani sabah namazında en kötü ihtimalle buluşuruz diye. Şunu gördüm. Atatürk Havalimanı'nı çok kullanan biri olarak insanların gözyaşları içerisinde namaz kıldıklarını ve dua ettiklerini şahit olduk orada. İnsanlar saflar halinde namaz kılıyorlardı. Yine birine rica ettim. Biraz telefonum yine şarjı yoktu. Şarj ettim. İlk yaptığım yine eşimi aramak oldu. Eşim dedi ki Muhammed dedi yani bacanağım dedi mesaj atmış. Bombalanıyoruz hakkınızı helal edin diye dedi. Dedi nerede? Dedim bilmiyorum. Geceyi yaşayınca.
Ölmüş olabileceğimi de düşündünüz o anda. Eşiniz de siz de. Yani Muhammed'e ulaşamayabileceğinizi yani, düşündünüz.
Bombalanıyoruz 28 evet. Şubat'ta da yaşadım. Çok dayak yedik. Ama hiçbir zaman bize polisin sıkacağı aklımıza gelmedi. Sadece bir defa Beyazıt Meydanı'nda üzerimize köpek bıraktılar. Evet. Köpek arkadaşımızı ısırmıştı. Bizi ısırmamıştı ama inanın sıkacakları hiç düşünmemiştik. Evet. Namazda işte Muhammed'le yeniden geldi. Buluştuk. Durum değerlendirmesi yaptık. O arada insanlar telefonlardan takip ediyorlardı sürekli. Gitgide İstanbul'da işlerin sakinleştiğini şey yaptık. Birçok arkadaşımızı aradık. İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımı aradım. Birçok ölüm haberlerinden bahsettiler. Allah razı olsun o gün insanların kalkışanlardan. İstanbul'da olayların sakinleştiğini çeşitli yerdeki arkadaşlarım dedik ama Ankara'da gelen olaylar felaketti.
Çok
biz bu sefer Ankara için çok büyük telaşta düştük. Yani Ankara'da ne oluyorun telaşına düştük.
Ben de Ankara'da bu yaşadıklarınızın paralelini biz de Ankara'da eşim ve çocuklarımızla yaşadık. Ama bu konuda sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Akılda kalanların belki bu programda akılımızda kalacak en önemli şey Sayın Turgut Bahar'ın bacanağı ile sabah namazına buluşalım diye sözleşmesi. Bacanağının eşine bir mesaj atıp bombalanıyoruz demesi ve birbirlerini kaybetmeleri. Görüyorsunuz toplumdaki travması hala devam ediyor. Sayın Turgut Bahar bize konuyu anlatırken bile şu an gözleri doldu. Konuşmasına devam edemedi. Sayın Hüseyin Turgut Bahar.
Ben siz... bir şeyden daha bahsedeyim. Benim şimdi diye acı olmasının sebebi. Ben babam yoğun bakımdaydı. Annem cuma günü gitmememi istedi. Dedim ki anne akşam geleceğim yani. Babamı görürüm. Maalesef bu olaylardan dolayı Adana'ya çok geç döndük. Yani ertesi gün değil daha ertesi gün döndük. Annem dedi ki oğlum baban seni görmek istiyor. Dedim ki anne bugün artık bizi almazlar yoğun bakıma. Yarın ertesi gün gideriz dedim. Ayın 18'inde babama ziyarete gittiğimde doktor 10 dakika önce öldüğünü söyledi.
Vefat ettiğini söyledi. Yani 15 Temmuz bir evladın bir babasının son anlarını paylaşmasına da engel olmuş oldu. Ben de bunu yeni öğrenmiş oldum. Allah mekanı cennet etsin. Size de hayırlı ömürler versin. Sevgili dinleyiciler. Hayat böyle. Yani alacağımız ibretler bazen bir sevinçten, bazen bir kıvançtan ama bazen de böyle gözyaşlar ve üzüntüden alabiliyoruz. Kaldı ki Hüseyin Turgut Bahar buna şerbetli biridir. Kendisi 28 Şubatları, daha öncesindeki 28 Şubat'ın öncesindeki olanları, üniversite yıllarındaki bütün o baskıları, üniversiteleri polisle yönetmeye çalışan zihniyetin baskılarını gördü ama kendisi 15 Temmuz'u anlat dediğimizde görüyorsunuz bu sözleri boğazına düğümleniyor. Biraz da böyle isterseniz daha keyifli bir alana alayım sizi. 28 Şubat'la ilgili de böyle ilginç anlarımız var. Onu da sizden dinlemek isteriz. Yani, bir aktivist, bir zalimin karşısında, mazlumun yanında fıtratına sahip biri olarak 28 Şubat'ta buna benzer anlarınız var. Ama onlar biraz daha bizi gülümseten şeyler. Onları yani, dinleyelim sizden. Buyurun.
28 Şubat'ta aslında güldüren ve şey olmayan diğer tarafı da ben anlatayım. Güldüren tarafları da daha sonra anlatayım.
Eyvallah.
Zaten.
Buyurun.
28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi bazlı olarak hareket edildi. Marmara Üniversitesi Anadolu yakasında olduğu için üniversite içerisindeki bir eylem var ama büyük eylemler Beyazıt ve çevresinde olmuştu. Bütün üniversitelerin katıldığı çok büyük bir eylem olmuştu. Hatta daha sonra da bu CHP milletvekillerinden biri de o zaman İstanbul Üniversitesi Rektörü olan Nur Serter bu eylemlerden sonra yani eylemlerin başladıkları günden itibaren bu bir geri adım atmayı düşündüklerini söyledikleri bir şey vardı. O dönemde çok büyük gösteriler olduğunda bir kısım insanlar bu gösteriler sürerken üniversiteye girdikleri ve bazı kızlar başlarını açtıkları için cesaret alarak bu eylemlerimizi boşa çıkarmışlardı. Biz o zaman da ihanete uğramıştık. Yani 28 Şubat sürecinde de insanlar tarafından ihanete uğramıştık.
Bir kısım insanlar başörtüsü eylemleri konusunda destek oluyor gibi gözüküp, İslami hassasiyetleri varmış gibi
olmadılar
gösterip,
yani,
gözüküp hani, ama son dakika sonra formayı işte değiştirdiler. Formayı değiştirdiler.
Teferruat yani. Meselesi çıkınca bizim o günkü yaptığımız birçok eylem boşa çıkmıştı ama biz yine de vazgeçmedik. Biz Beyazıt Meydanı'nda sürekli yaptık. Soğuk bir gündü, şu hatırladığım hani komik dediğiniz bir olay.
Evet.
Soğuk bir gündü, polisin biri diğerine işte...
Siz bu ara slogan atıyorsunuz. Slogan atıyoruz. Yani kahrolsun.
Kahrolsun tavuklar diye ve slogan atıyoruz. Ben en şeydeyim yani böyle polislere yakın yerdeyim. Biraz da Adanalı ve iri yarı olduğumuz için... Biz hani böyle bir arkadaşlara bir şey gelmesin diye polise böyle...
Kalkan gibiyiz.
Kalkan gibiyiz. Biraz da serde delikanlılık olunca polisin bir de diğerine diyor ki... Ya diyor her şeyi anlıyorum da bunlar tavuklardan ne istiyor diyor. Yani güler misin ağlar mısınız? orada şunu da gördüm dedim ki demek ki bizim söylemlerimizi insanlar da anlamıyor.
Eyvallah.
Yani söylemlerinizi netleştirmeniz gerekiyor.
Anlayacakları Allah, şekilde söylemek mi gerekiyor?
Allah rahmet eylesin bu konuda da Türkiye'de Erbakan Hoca gerçekten halkın... anlayacağı şeyleri net olarak, İslami şeyleri net olarak anlatan bir insandı. Bizim söylemimiz biraz demek dedim şey kalıyor, havada kalıyor.
Havada kalıyor.
Çünkü halk ondan ne anladım ben o polislerden gördüm.
Şimdi sevgili dinleyiciler, tabii şöyle küçük bir derkenar yapmam lazım. Tağut, Kur'an-ı Kerim'de geçen zalim, zulmeden, istibdat uygulayan, diktatörlere söylenen bir tabir, Arapça bir tabir. O dönemde üniversite öğrenciler kahrolsun, tağutlar, kahrolsun tağutlar diyorlar. Tabii hem İslami kültürü, hem Kur'an kültürü, hem sosyal kültürü zayıf bir polis arkadaş. Yani ya bunlar tavuklardan ne istiyor? Tavuklar niye kahrolsun diyor. Halbuki tağutları diyor yani.
Yani,
yani çok bana böyle manidar geldi. Aslında bu yazılması lazım. Evet. Yani orijinal ilginç şeylerin. Hüseyin Turgut Bahar 28 Şubat ya da 15 Temmuz dışında da STK'larla, çok hemhal olmuş, STK'lar içerisinde bulunmuş, şimdi aktif görevde bulunmuş birisi. En son Kurban Bayramı'nda İHA ile birlikte Nijer'e gittiniz.
Burkina Faso.
Burkina Faso ve Nijer'e gittiniz.
Nijer'e daha önce gitmiştik.
Daha önce Nijer'e gittiniz, evet, sonra Burkina, Burkina Faso'ya
birbirine
gittiniz.
Çok yakın ülkeler olunca Eyvallah. İnsanlar şey yapıyor.
Niçin gittiniz, ne yaptınız? Galiba sizin de oraya ait özel de bir projeniz vardı. Bize anlatır
yani
mısınız?
Yani şöyle, benim ilk Afrika tecrübem Nijer'di. Nijer dünyanın en fakir ülkesi. Hatta başlarken bir şey söyleyeyim. Burkina Faso'ya bir arkadaş, bizimle İstanbul'a giden bir arkadaş. Şimdi Nijer'de kendisine bir görev teklif edilmiş. Beni aradı. Abi dedi senin Burkina Faso'la beraberdik. Hatırlıyorum. Dedi Nijer'de bana bir görev verildi. Nijer nasıl bir yerde? Dedim ki Burkina Faso'dan 30 yıl daha geriye git. Abi dedi ya o kadar mı kötü? Çünkü Burkina Faso'daki şartlar çok kötü. Nijer'deki bir 30 yıl daha geri. Aslında bizim Nijer'e, Burkina Faso'ya ya kurban ekibiyle gittik. Bizim
yani kurban ekibiyle gittiği açmanı isteyeyim. Yani.
Evet. İHA her yıl Türkiye'deki kurbanını kesmek, burada kesilmesini isteyen insanlarla bir proje dahilinde kurban vekaletini alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum insanlara bunu orada kurbanları kesiliyor. Hem Türkiye'deki kardeşlerinin bir hediyesi ikram olmuş oluyor. Hem de bu insanların arasında sevginin, muhabbetin artmasını sağlıyor.
Hem de bir fiziki ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Ülkeler arasında bir böyle diplomasi olmuş oluyor bir anlamda.
Ve inanın kardeşlik hayatı hayatında et yememiş birçok insana rastlıyorsunuz.
Allah.
Özellikle Nijer'de bu daha da şey bir durumda. Daha açık bir durumda. Burkina Faso biraz daha gelişmiş bir ülke. Çünkü denize daha yakın olduğu için yağmurdan biraz yararlanıyor. Biraz tarımı biliyorlar. Tam tarımı. Mesela Nijer'de tarım bilinmiyor.
Tarım yapmayı bilmiyor insanlar.
Evet. Burada özellikle Fransa insanları zihinsel olarak sömürmüş. İnsanlar düşünemiyor. Belki de Afrika'nın bugün en büyük sorunu beyinsel olarak sömürülmüş olmaları. Madenlerinin, yeraltı kaynaklarının sömürülmesinden daha önemli bir konu bu. Zihinsel olarak sömürülmüş ve sebebi bilinmeyen kardeşler arasında bir kavga bırakılmış. İnsanların tek düşündükleri şey hayatta kalabilmek, kalırken de bencilleşmek var birçok noktada. Biz yaptığımız çalışmalarla bunların önüne geçiyoruz.
Çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Buyurun devam edin.
İHH'nın birçok projesi var. Mesela İHH kuyu açıyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Birçok insanlara kuyu açmak modelimizi anlattığımızda diyorlar ki ya niye her köyü açamıyorsunuz? Keşke imkanımız olsa her köyü açsak. Bakın Fransızlar şunu yapmışlar. Çok geniş bir coğrafyada bir tane kuyu açmışlar. Onu da bir kabileye teslim etmişler. Bu sizin demişler. Diğer kabiledekiler bu kuyu için sürekli kavga halindeler. Ve Fransa bu şekilde çok rahat yönetmiş. Şimdi biz 3 köye 4 köye bir kuyu açıyoruz ortaya. Ve şunu söylüyoruz. Bu su herkese ait. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere. Herkes bundan kardeşçe paylaşılacak diyoruz. Ve biz orada birçok yaptığımız bu faaliyetlerle birçok kabile arasındaki savaşları durdurduk. Çatışmaları durdurduk. Daha da önemlisini söyleyeyim. Her açtığımız kuyuda binlerce çocuk ölümüne engel oluyoruz. Oraya gitmediğiniz zaman suyun değerini anlamıyorsunuz. İnsanların çamurlu su içmek için bile sabah bir kadının 5 kilometre mesafeye gidip gelip getirdiği su çamurlu su. Sizin çocuklarınızın içine girmeyeceğine izin vermeyeceğiniz bir suyu insanlar içiyor.
Ayağını bastırmayacağımız su bizim çocuklarımızın.
Tabii canım, yaklaştırmayacağınız
içiyor, su. Banyo yapıyor, yemek yiyor.
Ve sıtma onun için çok yaygın bu tür sularda. Zaten suya erişmek çok zor. Ve biz açtığımız her kuyuyla orada çocuk ölümlerini engelliyoruz. Her açtığımızda insanların sağlıkları ileri gidiyor. Keşke imkan olsa tarımla da bunu kullanacak bir hale getirmemiz gerekiyor.
Evet. Sadece kuyu açmıyor. İHA ne yapıyor başka? Yani, katarakt ameliyatları.
Katarakt ameliyatları.
Hastaneler var.
Bakın.
Kurban kesimleri var.
Gözyaşları yaşayacak olaylar görüyorsunuz. Belki anneniz babanız yaştaki insanlar katarakt hastanesi Niamey'de, Nijer'deki katarakt hastanesinde daha girer girmez onlarca kişi gelip Türk olduğumuzu anlayınca kendi dillerinde teşekkür ettiler. İlk başta anlamadık ne olduğunu. Rehber dedi ki abisi teşekkür ediyorlar. Yani onlar bizi sadece Türk olduğumuzdan dolayı Türk oraya katkımız olup olduğunu bilmedikleri halde sırf teşekkür ediyorlar. Çünkü binlerce euroya yapılabilecek ameliyatları biz orada bedava yapıyoruz insanlara. Bu konuda çalışma yapan, bu projeyi geliştiren, bu projede gönüllü olarak giden doktorlardan Allah razı olsun.
Yeryüzü doktorlarına hayırlanalım.
Yani yeryüzü doktorları
başka
var.
Başka bu ismini aramadığımız, var. Bilemediğimiz, şu an
yani sadece İHH değil, İHH benzeri evet, birçok kuruluşlar.
Hepsinde
ancak gerçekten burada biz orada iki tane Trabzonlu, pırıl pırıl Trabzon'a görev yapan iki arkadaşla tanıştım, doktor arkadaş. Trabzon'daki görevlerini bırakmışlar. Nijer'de bir aylığına, üç aylığına mıydı? Bir aylığım şu an tam olarak hatırlamıyorum. Gidip orada ameliyat yapıyorlar. Günde 12-13 hasta yapıyor. Abi Türkiye'de 2 veya 3 hasta yaptığım zaman çok çok yoruldum diyorum. Burada 12 hasta yapıyorum ve hiç yorgunluk duymuyorum. Çünkü diyorum ki ya insanların mutluluklarını görüyorum. Ve çocuk şunu söylemişti biri. Abi gideceğim ve 3 aylığına yeniden geleceğim buraya.
Evet.
Türkiye'deki imkanları. Bakın gece hayatınız yok. Yani gece bir işten sonra çıkıp gideceğiniz bir sinema yok. Herhangi bir yer yok. Hiçbir şey yok. Kafe yok.
Bir AVM yok.
Yapacağınız tek şey evinize dönmek. Gezecek bir ortam yok. Ve bu ortamda gidip fedakarlık yapan özellikle doktor
bu
arkadaşlara
ülkenin,
çok
teşekkür ederim.
Bu ülkenin çocukları. Yani bunlar çok önemli.
Sizin bir özel projeniz var.
Bizim önerim projemiz.
Sizin
ben, benim ve Veysel Tepe'nin Allah razı olsun. Adana İHH Başkanı.
Adana deyince akla bütün bu aktivitelerde, bütün mazlumlarla ilgili aktivasyonlarda hemen ilk akla gelen isimlerden bir tanesi de eczacı Veysel Tepeli dostumuzdur. Onunla hayırlanmış olalım. Evet.
Veysel Tepeli Bey'le beraber yetimhaneleri gezerken birçok ülkenin orada yetimhane açtığını gördük. İHH'nın da böyle bir projesi vardı. Yetimhane açılıyor. Çünkü ülkede de çocuklar sokağa bırakılıyor bakılamadığı için. Çok fazla var. Yetimhanelerdeki çocuklar aslında normal insanlardan daha şanslılar. Çünkü en azından günde bir öğün yemek bulmaları kesin. Bu konuda işte Mısır'daki Müslümanlar var. Kuveyt'teki Müslümanlar böyle yetimhaneleri de kurmuşlar. Veysel'le biz şunu dedik. Ha bir de Nijer nehrini gördük. Çok büyük bir nehir Nijer'in içerisinde akıyor ve sadece etrafında 50 metrelik bölümde tarım yapıyor ve çok ilkel bir tarım. İnanın hayatı boyunca domates, salatalık yememiş insanlar var. Hayatı boyunca meyve görmemiş insanlar var. Bir tane manava gitmiştik. Manavdaki çocukla konuşma ihtiyacı bulunan rehber aracıyla. Diyor ki şu sattığımız meyvelerin çoğunu ben hayatım boyunca yemedim. Çok pahalı. Şekerin şu bildiğiniz hani bizim bayram şekeri Türkiye'deki 10-15 katı. İnsanlar bunu hiçbir zaman göremiyor. Bir çocuk için çok şeker, bir tane şeker gittiğimiz köylerde verdiğimiz zaman çocuğun dünyası değişiyor. Zaten beyaz olarak onlara gösterdiğiniz o merhamet, şefkat ayrı bir şey. İlk defa beyaz gördüğü için ağlayan çocuklar gördüm. hem Burkina Faso'da hem Nijer'de. İlk defa beyaz insan gördüğü için.
Korkudan mı ağlıyor?
Bakıp ağlıyor. Niye ağlıyor dedim. Dedi ki ilk defa beyaz görüyor, onun için sizi garipsedi diyor.
Korktu.
Ya, evet, Veysel belki. Bey'le bu şeyleri gezerken bir şey dikkatimi çekti. Dedik ki biz bir tarım yetimhanesi kurabilir miyiz? İnsanlara tarım yapmayı öğreten bir yetimhane kurabilir miyiz? Bu çocuklar tarım yapmayı öğrenirse çok büyük bir ekonomik güce kavuşurlar. Çünkü çok pahalı. Bir domatesin kilosu Türkiye şartlarında 10 dolara tekabül ediyor. Salatalığın, yeşil biberin 10 dolara yaklaşık tekabül ediyor. Çok pahalı. Bizim kendi projemiz de bu. Burkina Faso'ya giderken de kurbanın yanına bir de orada gittik. Burada uygulanabilir mi diye. Toprak analizleri yaptık. Allah razı olsun bu konuda Adana'da Kemal Uğurlay diye bir ziraat mühendisi arkadaşımız bize çok büyük yardım. Oradan gittiğimiz topraklarda burada hangileri olabilir? Ne tür gübre kullanılmalı falan. Arkadaşımızın bize söylediği şey...
Bunu neden devlete taşımadık? TİKA'ya, ne bileyim Yunus Emre'ye, Tarım Bakanlığı'na...
Bunu biz İHH'ya, genel merkeze bir rapor halinde verdik.
Yani bence onlar da gitmek daha doğru
evet,
olur.
Yani bu biz kendimiz bir çalışma yaptık. Bu vazife olarak gördük. İHH Genel Merkezi'ne verdik.
Büyük ölçekte yapmak için
söylüyorum. Yani İHH Genel Merkezi elbette ki bunu değerlendireceğini düşünüyoruz. Yani dedik ki sadece çocuklara yetimhaneye bakmayalım. Çocuklara ayrıca da şey yapalım.
Balık tutma öğretelim yani balık yani, vermeyelim diye düşünüyoruz.
İlerleyen zamanda TİKA bunu yapacaktır. Mesela TİKA'nın Nijer'deki projesini düşünüyor. Birçok projesi var. Hastane açıyor, şey yapıyor. Turizmini geliştirmek için bir şey yapmış. Bir tane yaban hayvanların bulunduğu bir alan var. Niamey'e çok yakın. Mesela oraya gözetleme kuleleri ve araçlar alıyor. Yo, bu Nijer'in mesela turizmini geliştirecektir. Biz diğer ülkelerden farklı olarak onlara kendilerini geliştirmesi için proje yapıyoruz. TİKA bu konuda mesela çok ciddi çalışıyor. İnşallah başarılı olurlar. Benim İnşallah. Hem Nijer'de hem Burkina Faso'da gördüğüm hem de Balkanlara gittiğimde gördüğümde de hep geliştirici projeler üzerinde çalıştığını evet. da gördüm yani.
Burkina Faso'yla Nijer'i sizden dinlemiş oldum.
Yani bir de bir şey söyleyeyim. Yıllar önce ilk Suudi Arabistan'a gittiğimden sonraki zamanlarda Suriye'ye gittiğim, savaş öncesi gittiğim ve Burkina Faso'da ve şeyde Nijer'de ve Balkanlar'da gördüğüm bir şey. Yani insanlara çok geç kaldığımız ulaşmak için gördüm.
Türkiye'nin bu kadar gayretine rağmen diyorsunuz, bu kadar STK'ların gayretine rağmen yine de gittiğimizde geç kaldınız diye bir
tabii sitemle karşılaşıyoruz. Herkes aynı şeyi diyor. Geç kaldınız diyor.
Ve mazlumların ben, umudu Türkiye yani.
Mazlumların umudu Türkiye. Birçok insanlarla çok garip şeyler yaşıyorsunuz. Yani Kosova'da gencin biriyle konuşuyoruz. Türkçe biliyor az buçuk. Diyor ki adam Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız kendisine gülümsemiş. Adam bunu çok büyük bir lütuf olarak görüyor. Yani artık kendisine mi kime kalabalığa mı gülümse. Adam bunu bana öyle bir heyecanlatıyor ki Recep Tayyip Erdoğan diyor bana gülümsedi. Ve sanki ben onu tanıyormuşum diye mi diyor ki gördüğün zaman selamımı söyle. Bunu Nijer'de de yaşadık. Bunu evet. Burkina Faso'da da yaşadık. Evet. Bunu şeyler yaşadık.
Peki belki ilk başta soracağım bir soruydu ama sonunda sorayım o zaman. Hüseyin Turgut Bahar yörük bir ailenin çocuğu, avukat olmuş, avukatlık mesleğiyle uğraşacakken, bunu yaparken bir folklor ekibinde halk dansları yapabilirdiniz, piyano eğitimi yapabilirdiniz, ne bileyim saz çalmaya merak sarabilirdiniz. Neden Hüseyin Turgut Bahar bir aktivist olarak, tırnak içinde söylüyorum, STK'larda bu işlerle uğraşmaya kafasına koydu? Neden?
Yani ben babam Adana'ya işçi olarak gelmek zorunda kalmış. Yani ilçe Karesalı'yı bırakmış. Karesalı bizim için çok kutsal bir yer. Adanalılar da bilirler. Yani Karesalılar Karesalı'yı çok severler ama zaman içerisinde üç kardeş olması hem okumamız için hem de şartlarım için. Fakat işçi bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Bu manada...
Ne yönlendirdi yani bu tip faaliyetlerin içerisine?
Yani üniversiteye gideceğim zaman abim üniversitede okuyordu. Babam kansere yakalanmıştı. Babam yaklaşık 24 yıl kanser hastalığıyla uğraşmış biri. Ve benim okuma imkanım yoktu. Adana'ya gelen bir yazara İstanbul'da okumak istediğimi ama okuyamayacağımı söylediğimde...
Maddi durum müsaitliği olmadığını
söylediğimde bana kartını çıkarıp dedi ki İstanbul'u kazandığın zaman beni ara bul. Ben o şevkle ve meslek sesi mezunuyum.
Ha üstelik de eyvallah.
Ve Marmara Üniversitesi'ne bilinçli bir tercihle gittim Marmara Üniversitesi'ne. Çünkü Marmara Üniversitesi'nin sınıf geçme sistemi diğer hukuk fakültelerinden daha farklı. Niyetim şu İstanbul'a gideceğim, çalışacağım ve okuyacağım. Ama ilk gittiğimde birini bulmam gerek. Bu kartı da hep sakladım. Ve ailem bana kayıt için para verdi. Gittim aldım ve hiç İstanbul'u bilmediğim halde kayıt olduktan sonra bu telefon numarasını aradım. Maalesef aradığım yazara ulaşamadım ama farklı birine ulaştım. Şimdi kendisi Artuklu Üniversitesi rektörü olan Ahmet Arakçı'ya ulaştım.
Ahmet Arakçı
hocam. Telefonu açan kişi oydu. Dedi ki biz falanca yerdeyiz, gel tanışalım. Gittim. Dedi ki okumak istersen sana yardımcı oluruz dedi. Allah razı olsun. Ve ben burslarla okudum.
Tamam.
Burslarla okuduktan sonraki niyetim hep şu oldu. Hiçbir zaman inanın para kazanmak gibi bir derdim olmadı. Kazandıklarımla insanlara yapabilirim. Avukatlıktaki temel prensim bu oldu. İnsanlara nasıl yardım edebilirim?
Tamam.
Bir süre sonra zaten bu mesleki dürüst olarak yaptığınız zaman para da kazanıyorsunuz. Kazandığınız zaman da bunu birilerle harcamanız gerekiyor. Tamam.
Bence ben hani yani bunun dışında yani dünyaya bakış açınız mı, hayata bakış açınız mı, üniversite yıllarındaki okumalarınız mı, etkilendiğiniz yazarlar mı oldu? Çünkü şu anda son 1-1,5 dakikaya girdik. Bence bunu özetlerseniz üniversiteli gençlerimize, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize bir örneklem olsun diye söylüyorum. Sizi ne itti Burkina Faso'da çamurlu suyun derdine düşüren neydi sizi?
Şimdi 1990'lı yıllarda aslında bugünkü gençlerden daha fazla okuduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın her yerindeki insanları okuyorduk, bunları görüyorduk ve bir derdimiz vardı. Ümmet daha, ümmetin bir kurtuluşu gerekiyordu. Batı hegemonyasından kurtulması gerekiyordu. Bunun için de herkes üzerine düşeni yapıyordu. Ben bunun için de ümmetin neresinde bir sorun varsa orada olmayı hep kendime şiar
ediyorum. İslam alemindeki bu total, belki yeri kalmışla, belki ezilmişle, mazlumla bir ses olacağım diye düşündün sen.
Yani birçok arkadaş gibi olduk ve hamdolsun Allah da bu imkanı sağladı. Bu konuda kendiniz de yabana atmayın. Yani
estağfurullah.
Serdar Aydın'ı yıllardır tanırız. Allah razı olsun. Birçok fikirlerle, düşünceleriyle. Belki de o günkü bizimden önceki sizin gibi abilerin bize tavsiye ettiği kitaplar da bu düşüncemizin oluşmasını sağladı.
Eyvallah.
Ama bugünkü gençlik herhalde bizim zamanımızdaki kadar yoğun okuma yapmıyor yani.
Yapmıyor. Memnunum ama diyorsunuz yasaklarından.
Yok, memnunum ve şu an hanıma söylediğim bir şey var. Nijer gözümde tutuyor. En kısa sürede yeniden gitmek istiyorum. Yani her gittiğimde de orada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Eyvallah. Çünkü Allah gönlünüzü, Allah muradınızı ve niyetinizi daim eylesin.
Amin.
Sevgili dinleyiciler, bir insan sevgilisi, bir insan sevgisi Pınar'ıyla bugün program yapmaya çalıştım sizlerle. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla, yine akılda kalanla birlikte olacağız. Programın hazırlanmasında emek sağlayan değerli arkadaşlarım Sertaç Çokay'a, Murat Baran'a, Arzu Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Öbür hafta buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Akılda kalın.